ona katılmak. Dünden yarına Türkiye Cumhuriyeti. Erol Toy. Gürer Yayınları. 1. baskı Şubat 2007. Bu kitap 269 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Ekim 2009. Okuyan Ayal Gökçe. Bizim meclisimiz dünyanın en demokrat meclisidir. Ben vicdanen arzu ediyorum ki yüce meclisi oluşturan üyelerin her biri bütün düşündüklerini söylesin, bütün eleştirilerini yapsın. Gördükleri bütün sakıncaları belirsin. Eksiğimiz çok. Bunları açık oturumda tartışırsak vatana zarar verme kaygısıyla arkadaşlarımızı vicdan serbestliğinden, fikir özgürlüğünden yoksun bırakmış oluruz. Mustafa Kemal, 6 Mayıs 1922 Cumartesi TBMM 2. Gizli Oturum. Anadolu'da işgalcilere karşı atılan 1. ilk kurşun, 2. ilk kurşun ve 3. ilk kurşun. İzmir'in işgalini Yunanlara bırakan ABD'nin Arizona zırhlısı. TBMM gizli oturumlarında Musul konusunda neler görüşüldü? Sovyetler Birliği'nin Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye yardımının perde arkası. Kuvayi Milli nedir? Çok partili döneme geçiş. AB Türkiye için nedir, ne değildir? Kendi imparatorluğu tarafından 300 yıl boyunca miskinlik, barbarlık ve aptallıkla suçlanan bir halk, kendi istencini vicdan sırrı olarak duyabilen bir önderle neler yapacağını kanıtlamıştır. Hem de kendini hor görenlerin aczin çukurlarında utançlı teslimiyeti törenle kutladıkları bir dönemde. Üstelik tek başına ve o günde, bugün de dünyanın efendisi sayılan 7 düvele karşı. Dünün muzaffer Türkiye'sinin seçeneği önündeydi ve o seçimini gözünü bile kırpmadan hukuk devleti olarak yaptı. Yazık ki toplum o yengiden 84 yıl sonra bugün kendini yönetenlerinin beceriksizliği yüzünden yine aynı seçenekle karşı karşıya bırakıldı. Sunu. Türkiye Cumhuriyeti 83 yılı geride bıraktı. Tarihin uzun yolculuğunda 83 yıl çok kısadır. Daha yaşlı yurttaşları olduğuna göre bir insan ömrü kadar. Bundan olsa gerek henüz 60. baharını görmemiş yöneticiler için bile o hala genç cumhuriyettir. Oysa Güney Amerika'nın son yılları değin kuzeyine bağımlı muz cumhuriyetleri sayılmazsa ABD, İsviçre, Fransa, Çin ve SSCB günümüzün BDT'si ile birlikte dünyanın en yaşlı 6 cumhuriyetinden biridir. Bu çelişki çok zaman çok kişiyi şaşırtır. Ne var ki öncesi sonrasıyla geçen 83 yılın birikimini gerektiğince özümseyip benimsememiş kitleler bulunsa. Heveslerden kaynaklanan toplumsal düşkünlükleri, yanlış yönlenmelerden doğan şaşkınlık ya da fırsat düşkünlüklerinin ürettiği dayatmalarla karşılaşılsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin saf çağdaş uygarlığı aşma ivecenliğiyle yaşı kendinden az olanların gözünde bile genç sayılacak ölçüde diri, akışkan ve değişmeyle gelişmeye açık bir toplumsal düzen olduğu açıktır. Bu yüzden karamsarlıkta kaygı yersiz. Gücü, bilgisi, birikimi, tekniği ve taktiği ne olursa olsun pazarında tezgah açan her eskici elindeki antika taklitlerini yutturmak için cumhuriyeti aşmak zorunda. Çünkü cumhuriyet, cumhurun topyekün o gününde, bugününde devlerine karşı verdiği olağanüstü bir kurtuluş savaşına dayanıyor. Kaynağı güçlü, bünyesi her türlü akıma dayanıklı. Zamanımızın çelişkileriyle ürettiği kaygılar ya bilgi eksikliğinden ya öncesi sonrasıyla 83 yıllık birikimi unutmaktan kaynaklanıyor. Elinizdeki deneme, cumhuriyetin dününden günümüze mümkün olduğunca nesnel bir özeti ve yarınına bir mum ışığı tutma çabasıdır. Bu çabaya katılır mısınız? 1. Bölüm Osmanlı Şahı'nın Sonu. Osmanlı Trajedisi. Osmanlı'nın son yüzyılı gerçek bir trajedidir. Trajedinin içeriğine pek çok yabancı el karışmış, pek çok entrika bulaşmıştır. Ama bunlara fırsat tanıyan Osmanlı aymazlığının etki ve katkısı kuşku götürmez. Tarih en geçerli tanıktır. 15. yüzyıl sona ererken uygarlığın doruğunda Osmanlı vardı. Avrupa bütün Haçlı girişimlere karşın Bizans'ı da yitirir. Din yanı kutsal doğu düşlerini dalmasın diye kendi içinde Engizisyon'a kapanırken, bilim yanı gözünü denize çevirmiş. Kristof Kolomb'un açık denizde hep batıya giderek Osmanlı tehlikesinden uzak doğuya erişme düşlerine yelken açmıştı. Osmanlı, ana karaları boydan boya kaplamanın güç ve görkeminde 16. yüzyıla nizamat veren bir buyurganlık içindeydi. Medreseleri Katip Çelebi'den Ali Kuşçu, Ulu Bey ve Kadızade yoluyla doğrudan Hayyan ve İbni Sina'ya, Ebu Suud Efendi, Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Fenari, Emir Buhari, Hacı Bayram-ı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, İbni Arabi, İbni Rüşd kanalıyla Doğu Batı Bilim ve Felsefe Bileşimin son durağı Beytül Hikmet'in evi ne dayanır. Astronomi, tıp, kimya, coğrafya gibi fiziki, felsefe, hukuk, tarih ve tasavvuf benzeri soyut bilimlerde yükselişi. Dede Korkut'tan Alişir Nevai, Genceli Nizami, Ahmedi, Süleyman Çelebi, Fuzuli ve Bakiye Divan. Yunus'tan Nesimi, Aşık Paşa, Hacı Bayram, Eşrefoğlu, Muhyi, Kaygısız Abdallah Nefes. Köroğlu'dan Pir Sultan, Kazak Abdallah Koçaklama. Usuli'den Hayaliye Destan. Karaoğlan'dan Karacaoğlan'a türküyle uzanan şiiri. Mercimek Ahmet'in Kabusname çevirisinden Ahmedi'nin İskendername, Şeyhinin Harnamesini edebiyatıyla bilim, kültür ve sanat doruğunda. Ahi örgütünün sıkı denetim ve düzenleyiciliğinde çalışan arastaları, dünyanın dört bucağında aranan kaliteli üretimiyle çok geniş bir pazar elde etmiş. Akıncı baskın ve çapulundan bunalan site ve devlet ordularını, tımar ve ziyamet erbabının askerliği, vatan hizmeti sayan yetkinliğiyle darmadağın ederek Asya'da Umman'a, Afrika'da Atlas Okyanusu'na, Avrupa'da Rona kadar egemenliğini genişletmiş. Saltanat kürkünün üstüne hilafet hilatını, kaftanını da kuşanmıştı. Ne var ki son yarım yüzyılın ABD'si gibi tarihin bağışlaması hatasını da o an işledi. Ve dünyevisini eklediği uhrevi egemenliğe dayanarak iktidarını bölünmez bir bütün haline getirmek adına bindiği dalı kendi elleriyle kesti. O dönemin dünyasına kısa bir bakış bile bilinenin gizemini gözler önüne serer. İmparatorluk dünya saltanat tahtının başına hilafetle ahiret tacını geçirmiş ama üç kıtada 16,5 milyon kilometre kareyi bulan sınırlarının da sonuna gelmişti. Genişleyemeyenin daralması kaçınılmaz. Bu yüzden olsa gerek dünyanın yüce efendisi Kanuni Sultan Süleyman 10 yıldır sefer yerine üretim gücünü elinde tuttuğu için keşif ve icatlar da içinde her tür mekanik ve teknik ilerlemenin kaynağı ahi örgütünü kaldırmak. Kurduğu medresede ayrıcalıklı hünkâr kastı isteyince Fatih Sultan Mehmed'e bile burada hükümdar bilimdir. Her arzulayan payını eşitçe alabilir diyebilen bilginleri eleyerek. Ölümünden 10 yıl sonra Müneccim Takiyeddin'in Cihangir'de kurduğu rasathanenin yıkılmasına fetva verir hale getirmek. Atası Orhan Gazi'nin veziri Alaaddin Paşa ve Selçuklu veya İlhanlı'nın Bursa kadısı iken, İlhanlı'nın Anadolu valisi Timurtaş Paşa'nın Mısır'da idamından sonra Orhan'ın ilkin kazaskeri sonra veziri olan Çandarlı Kara Halil Efendi'nin özel koruma ve hizmet amacıyla akınlarla savaş tutsaklarından Hakan payına düşen Pençik oğlanlarından yetiştirdikleri ve kendisini 165 orta 12 bin nefer teslim edilen Yeniçeriliği 196 orta 20 bine çıkarmış. Sonrasının 50 ve daha fazla binlerine kapı açarak asker ocağı, tımar ve ziyameti kulluk adağına dönüştürmeye harcamıştı. Canı yananın tepkisi kaçınılmaz. Tarihin bazen büyük kaçkunluk, bazen celali isyanları diye tanımladığı uzun, oylumlu ve etkin başkaldırı Anadolu'nun dört bir yanında o zaman başlar. Ve bittiğinde Osmanlı Anadolu'yu yitirmiş, Koca Kanuni, Şeyh Nurettin tarafından köhne kağan ilan edileceğini sevgili kızı Mihrimah Sultan'ın onayan ağzından duymuştur. Oğuz yasasında kağan ömür boyu seçilir. Toplumun geleceğine yarar, gününe çıkar sağlamıyorsa duraksamasız köhne ilan edilir. Ve yenisini seçebilmek için öldürülür. Bir nice yozlaşırsa yozlaşsın, Osmanlı kayı soylusudur. Saltanat kürkünün üstüne hilafet hilatını da geçirmiş olsa köhnelikten ödü patlar. Ve kargaşayı yetiştirmek amacıyla haremden at binip Viyana üzere sefer eyler. Ne var ki keçeye kılıç çalan ama velakin tüfengin icadı ile mertliği bozulan Yeniçeri kulları ile birlikte Zigetbar önünde çakılır kalır. Kale komutanı Zirinye Miklos'un bedenlerini atlasla bezediği sur mazgallarından attığı gülleler mehter gül banklarını canhıraş Yeniçeri feryatlarına dönüştürüverir. Kanuni Sultan Süleyman 1566 Eylül'ün 7'sinde Zigetvar önlerinde ölür. Sevgili kulları yaşıyormuş havası vermek için cesedini gizlice gömer ve yeni Sultan Selim de Viyana niyetine çıktıkları seferden Zigetvar kısmetiyle kös kös dönerler. O dönüş Osmanlı çağının sonudur. Çünkü o saltanat ve hilafet uğruna bindiği dalı kesmiş, bilimi hurafeye, üretimi tüketimi, orduyu devşirmeye feda eylemiş. Yaklaşık 200 yıl bu dayatmaya direnen uyrukları ve fırsat sayan komşularıyla uğraşmaktan her türlü üretim gücünü yitirmiş. Tek tük yanan son ışıklarını da söndürerek karanlığı yaşamaya durmuştur. Yeni bir çağa adım. Oysa o dönemde Batı dünyası İbn-i Rüşd öğretisini uygulamak amacıyla Kopernik'in Adesesinden gökyüzünü inceliyor. Doğu'nun Batlamyus olarak bildiği Ptolemaios'un sistemini gün merkezi hale getirerek Galileo'da dünyayı döndürüyor. Aristo'nun savlarını yenilediği için yaktığı Giordano Bruno'nun ışığıyla Martin Luther'den Jean Calvin'e dini, Thomas More'dan Descartes, Kant ve ünlü ansiklopedistler Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Saint-Simon, Leibniz ve Hegel'e uzanan fikri, Cromwell'den Washington ve Napolyon'a siyasi, Sismondi'den Ricardo, Malthus, Smith'e ekonomik alanda aydınlanmanın ışıklarını yakmış. Yana yana Engizisyon karanlığından sıyrılmıştır. Buna bir de insan bilgi, beceri ve emeğine mekaniğin desteğini ekleyince aydınlanma yayıldıkça yayılmış. Ahilik yok edilirken Kur'an ve tefsir çoğalttıkları için dokunulmayan hattatlar dışında Osmanlı mülkünden çekilmiş toplu üretimle varlığını katlamış. Sonradan Adam Smith'in merkantilizm diye adlandırdığı yeni bir çağa girmiş ve endüstri devrimine yönelmişti. Merkantilizmin başında yelken açan Anvers'in serüvenci denizcileri, Osmanlı baskısının ürettiği keşiflerin yolundan okyanusları aşmış, Çin ve Hind'e ulaşmış. İngiliz, Fransız, İspanyol, Portekiz donanmalarının Karayip korsanları kuzeyiyle, güneyiyle Amerika kıtasını talana başlamışlardı. Kürek mahkumlarıyla Yankee gardiyanları kuzeyin bereketli topraklarını ham madde kaynaklarına dönüştürürken korsanlar güneyin bütün birikim ve varlığını Avrupa'ya aktarmış. Çin ve Hindistan yolu üstündeki Afrika'yı sömürgeleştirmiş ve 17. yüzyılın evliya çelebisini oranın ahalisi yoksuldur. İngiliz sofu giyer dedirtecek ölçüde ucuz mallarla Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Çarlık Rusya, Çin ve Hint imparatorluklarını açık pazara dönüştürmüş. O yeni çağı kaçıranlara merkantilizm insan gücüyle yetindiği süre boyunca birbirleriyle dişerek ayakta kalmaktan başka çare bırakmamışlardı. Ne var ki endüstri devrimi kesintisiz aydınlanma çağı yaygındı. 18. yüzyıl Boccaccio, Cervantes, Shakespeare, Rabelais ve Montaigne'den aldığı edebi aydınlığı, Cornell, Molière, Madame de Lafayette, Fenelon, La Brière, Lesage, Stendhal, Hugo, Rostand, Balzac, Baudelaire ve Zola ışığıyla Fransa'da Spencer, Milton, Swift, Daniel Defoe, Blake, Byron, Keats, Austen, Thackeray, Bronte kardeşler ve Charles Dickens de İngiltere'de. Schiller, Goethe, Lessing, Grimmelshausen, Gottsched, Kleist, Grimm kardeşler ve Hegel'le Almanya'da toplumsallaştırmış. Giovanni Gabrieli'nin başlattığı, Louis Couperin'in sürdürdüğü yolda ilerleyen Jacopo, Peri ve Monteverdi'yi, Mon ve Wagensel'le San Martini ve Stamins'te formunu bulan, Haydn, Mozart ve Beethoven'de doğruğa erişen senfoni, Bach'tan Vivaldi ve Rossini'ye uzanan opera ve konçertolarda sesine kavuşmuş. Giotto, Van Eyck, Van der Goes'un Bizans ikonalarından esinlenerek geliştirdiği ve Leonardo da Vinci, Rafael, El Greco, Goya, Monet, Van Gogh, Renoir, Gauguin'e uzanan resimle sanatsal altyapısını pek geliştirmeye durmuştu. Kültür, sanat ve icat. Fiziksel yapısı ise sürekli yenilen teknolojiyle besleniyordu. 1725'te Fransız dokumacı Basil Buchon mekanik tezgahı yapmış, 1733'te İngiliz mucit John Key uçan mekiği eklemiş. 1785'te İngiliz rahip Edmund Cartwright buharı dokuma tezgahında kullanmanın yolunu bulunca üretim insan gücünden tümüyle mekaniğe evrilmiş. Ve bütün bir dünya İngiliz ve Fransız dokumalarının açık pazarı haline gelerek ham madde gereksinimini geometrik olarak artırmıştı. 1829'da İngiliz mühendis George Stevenson'ın taşıtları uyguladığı buhar teknolojisi Salt Dreadnought ve Kruvazör yarışıyla yetinmemiş. Kısa sürede deniz ve demir yollarıyla dünyayı kuşatmış. İngiliz, Fransız ve Hollanda'ya dönüşmüş. Anversli kumpanyaların ham madde ve mamul dolaşımını hem çok hızlandırmış hem kolaylaştırmıştı. 1861 ABD İç Savaşı ünlü pamuk ambargosuyla İngiliz, Fransız ve Hollandalıların açık pazarı olan imparatorlukların haraççılı başlı saltanatlarının sonu sayılabilir. Hong Kong ve Singapur yerleşimleriyle ilk çözülen Çin, İlk düşen Hindistan olur. Buhar enerjisine St. George Lane Fox'la Edison'un elektriği de eklenince teknoloji daha güçlenmiş. Hem merkantilizm endüstriyel devrime evrilmiş, hem açık pazar halindeki imparatorlukların birer ham madde kaynağı olarak sömürgeleşme süreci başlamıştı. Bu evreye en büyük katkıyı 1776'daki ABD bağımsızlık savaşıyla 1789 Büyük Fransız devrimini yaptığına kuşku yoktur. İlki bağımsızlıktan hemen sonra İngiltere'den çaldığı dokuma tezgahını geliştirerek ucuz ham madde depoluğunu pahalı rekabetle değiştirmiş, yeni icatların mekanik üretimi endüstriyel devrime dönüştürüleceği sırada uyguladığı pamuk ambargosuyla eski efendilerinin elini kolunu bağlamış. Aynı ham maddenin üretilebileceği açık pazarlarını rakiplerinden önce ele geçirme zorunluluğuyla karşı karşıya getirmiştir. İkincisi, bir yanıyla özgürlük, eşitlik, adalet, kardeşlik çağrılarıyla aydınlanmanın tüm düşünsel ve düşsel ışıklarını yakarken, bir yanıyla eski dünyayı paylaşmış görünen imparatorlukların ne kadar köhne ve kof olduğunu ispatlamıştır. Napolyon komutasında yola çıkardığı mavi beyaz, kırmızı üniformalı devrim orduları öncelikle Kara Avrupa'sını kasıp kavurmaya başlamış. Osmanlı İmparatorluğundan toprak ala ala genişleyen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu İtalya'yı yitirmekle kalmayıp Viyana'yı bile Napolyon'a teslim etmişti. Çarlık Rusyası'nın imdadına Mareşal Kutuzov'un dahi yani Hun stratejisiyle Sibirya soğuğu, Osmanlı'nınkine 1798'de Mısır'ı kolaylıkla ele geçirmesine karşın Akyal komutanı Cezar Ahmet Paşa ile Levent'le yetişmeseydi, biri Moskova'yı, diğeri Mısır, Suriye ve Mezopotamya'yı çoktan yitirmiş olurdu. Sonunda Napolyon'u Elbe Adası'nda tutuklayan Kutsal İttifak derin nefes aldı. Ama dünya korsan masallarıyla tüccar serüvenlerinden başını kaldırır, üstünde güneş batmayan Büyük Britanya ve devrimin ana yurdu Kutsal Fransa'nın 19. yüzyılda paylaştığı Asya'dan Afrika'ya ovalara, Tuna'dan Nil'e kıyılara, Po'dan kapa koyaklara bir göz atarsa hep pamuk üretilen alanlarla burun buruna gelir. Motor çağı. Buna bir de 1886 yılında Alman mühendisleri Württemberg'i Gottlieb Daimler ile Karlsruhe'li Carl Friedrich benzin icadı ve çok kısa zamanda büyük yaygınlık kazanarak endüstri devrimini tamamlayan içten patlamalı motor eklendi. Artık dünyanın endüstriyel yanı hızla gelişecek, ham madde yanı çözülecekti. Çünkü motor elektrikle birlikte ivmeyi geometrik hale getirmişti. Öyle ki icadından 10 yıl sonra önce Salt Daimler, sonra patentli montaj, daha sonra Alman, Fransız, İngiliz, Amerikan ve İtalyan fabrikalarında imal edilen içten patlama motor sayısı askeri araçlarda içinde 30 binine yakındı. Zaten köhne imparatorlukların cenaze töreni de o zaman başladı. Çünkü motorun tek enerji kaynağı petroldü. Ve belki de tarihin ilk anlarından beri bilinen petrol, ham haliyle ilaç, yapı harcı, gemi kalafatı, ilkel arıtmayla gaz yağı olarak kullanılıyor. Kafkaslarla Mezopotamya ve Karpatlar'da kendisi gelmiş kadar kolay elde ediliyordu. Motorun yaygınlaşmasıyla birlikte Osmanlı'nın Erdel'i, ilkin Avusturya-Macaristan'ın Transilvanya'sı. Hemen ardından Alman petrol ve ticaret yatırımlarının büyülediği Romanya'nın bir ili haline gelmiş. 20 yıl sonra sayı 300 bini aştığında bile bu kaynaklara eklenen ABD'nin Teksas kuyularının katkısıyla bütün motorlara yetiyordu. Ama bir 5 yıl sonra motorlu araç ve gereç sayısı 3 milyona dayanınca hem ivme gözleri kamaştırmış hem petrol alanları, en başta da Kafkaslarla Mezopotamya endüstri ülkelerinin mirası, meydan kavgalarının gerekçesini oluşturmuştur. Çoğun çok birikimli bilim adamları bile İngiliz, Fransız, Alman ve Rus çekişmesinin siyasal satrancını seyretmekten Balkan savaşlarının gerçek gerekçesini görememiş. Baltık kıyılarına yığılan motorlu dreadnoughtlarla kruvazörleri, karargahları sığmayan askeri araçlarla yollarda vızır vızır dolaşmaya başlayan binekleri, yavaş yavaş yeni teknolojiyle bezenen tezgahları saydıkları halde, o günlere kadar sadece demir çelik aksamının yağlanmasına kullanılan petrolün bütün o motorların kanı canı haline geldiğini göremiyorlardı. Oysa birinci paylaşım savaşının patladığı 1914'te 3 milyon motora ulaşan dünya, savaş bittiğinde Alman endüstrisinin büyük bölümü yıkılmış, mahkum edildiği onursuzluk ve ağır tazminat nedeniyle 20 yıla yakın çıkar çekişmesinin dışına itilmiş. Yenenler yani ABD, İngiltere ve Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet devriminin koruduğu Kafkas petrollerini koklayamasa da, İran ve Mezopotamya petrollerini paylaşmış olsa da, 1927'de 40 yaşına giren içten patlamalı motor 15 milyonu aştığında dahi eskilerine eklenen o yeni alanların üretimi bol bol yetiyor, petrolün varili 1-2 dolar düzeyini koruyordu. Bu sayının ürün çeşitliliğini makine ve makine yapan araçlar da katılırsa, günümüzde yıllık üretimin 5'te 1'i olduğu 2006 Türkiye'sinde bile salt motorlu taşıtlarının 12 milyonu ulaştığı düşünülürse, hem 5 milyarı aşan taşıt araçlarına eklenen yaygın kullanım alanı nedeniyle petrol bağımlısı motor sayısı somutlaşabilir. Hem yenilgi sonrasında test kendine gelen Alman endüstrisiyle. Yenenler safında olduğu halde petrol ortaklığından dışlanan İtalya'nın koyu bir faşizmin kucağına düşmesinin hem 2. paylaşım savaşının kaçınılmazlığı hem 3 milyar tonu çoktan geride bırakmış üretimi, varili 60-70 dolarlarda dolaşan fiyatıyla güncel savaşların gizemini çözmekte kolaylık sağlar. Ve denilebilir ki endüstri devriminin başından günümüze yaşananlar, onun hem sayısal hem geometrik ivmesinin kaçınılmaz sonucu ve 20. yüzyılda onu kaçıran bütün imparatorlukların, 21. yüzyılda çağdaş uygarlığın dinamikleriyle iç ve dış çelişkilerini bir türlü kavrayamayan her insanın alın yazısıdır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.